Efendim Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin son sayısından yazılar aktaracağız. Bu dergiden şimdi size Yürek Yangını başlıklı bir hikayeyi aktaracağız Fatih Karca'nın kaleminden. Güneşli bir pazar sabahıydı. Olcay Bey eşiyle birlikte mükellef bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Çeşit çeşit peynirler, gözlemeler, börekler. Olcay Bey usulca oğlunun yanına gitti. Mışıl mışıl uyuyordu. Bir müddet hayran hayran seyretti. ''Ne kadar güzelsin'' dedi mırıldanarak. Açıkta kalan ayakları ''Gel beni gıdıkla'' diyordu adeta. Affetmedi tabii ki. ''Baba dur baba, baba yapma.'' ''Kalkıyor musun, kalkmıyor musun?'' ''Kalktım kalktım, dur ne olur.'' ''Hadi bakayım çabuk.'' ''Baba, ablamın da ayaklarını gıdıklayalım.'' Tamam gel, şşt, önce ben, tamam. Ev halkı tam kadro sofradaydı. Olcay Bey'in keyfine diyecek yoktu. Bir baba için mutlu bir aileden daha değerli ne olabilirdi ki? Çocuklarına vakit ayırmak, onlarla oyun oynayıp küçücük dünyalarının her karesinde olmak en büyük hayaliydi. Kendisi ailesinden görememişti ama o çocuklarına çok farklı davranacaktı. Öyle de oldu. Çocuklarıyla beraber yazları gezilere, kamplara, tatillere, kış aylarındaysa sinemaya, tiyatro ve karma karışık etkinliklere. Yıllar geçti. Çocuklarını her türlü popüler kültürden haberdar yetiştiren Olcay Bey, bir baba olarak vazifesini yerine getirmiş olmanın gururu içerisinde birkaç ay arayla oğlunu da kızını da evlendirmişti. Evlilikleri çocuklarının kendi tercihi olmuştu ve kendisi onların bu tercihlerine sonuna kadar saygıyla yaklaşmıştı. Süreçte her kararı onlara bırakmış, ne alınacaksa hepsini eksiksiz almıştı. Artık tek hayali emekli olup tonton bir dede olarak torunlarına vakit ayırmaktı. Aradan henüz 7-8 ay geçmişti. Bir akşam vakti elinde bir valiz kızı çıka geldi. Gözyaşları içinde kapıyı açan babasının boynuna sarıldı. ''Dayanamıyorum artık babacığım. Artık yaptıkları haddi aştı. Ben de kendimi estirmedim. Çıktım geldim.'' ''Tabii kızım iyi yapmışsın. Geç içeri. Ağlama artık.'' Olcay Bey ne yapacağını bilemedi. Tek bildiği biraz sakin olmalıydı. ''Kızım buyur otur, istersen biraz sakinleş, daha sonra konuşalım istersen.'' Babacığım, kızı gözyaşları içerisinde göğsünde ağlıyordu. Kızı için bir şey yapamamış olmak onu kahrediyordu. Kızı biraz sakinleştikten sonra başından geçenleri anlattı. Olcay Bey şaşkındı. Anlatılanlar bir incirin çekirdeğini dahi doldurmayacak cinsendi. ''Ne desin?'' sabretti. ''Kızım, başka bir şey var mı anlatacağın?'' ''Daha ne olsun baba, daha ne olsun?'' Olcay Bey söyleyeceklerini yuttu. ''Eh, hayırlısı kızım. Zaman her şeyin ilacıdır. Sen odana geç, istirahat ediver. Bakarız bir hal çaresine.'' Kızı odasına geçtikten sonra eşiyle birlikte salona geçtiler. Saatlerce tek kelime edilmedi. Sabah olmuştu. Patronunu arayıp durumu izah etti ve izin istedi. Kızının moralini düzeltmek için güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Sofranın başında dakikalarca beklediler. Kızlarının sofraya oturuşuyla kahvaltıya başlaması bir olmuştu. Hiç hal hatır etmemişti. Süper olmuş anne, ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun kızım. Ben sana bunu yapmayı öğretmiştim. Hiç yapmadın mı işini? ''Ne yapacağım be? Her zaman çok erken çıkıyordu. Bir de o saatte kalkıp da ona kahvaltı mı hazırlayacaktım?'' Olcay Bey ve eşi göz göze geldiler. Hanımı o an için daha cesurdu. ''Kızım, babanız yıllarca sabah ezanlarıyla gitti işine. Ben her gün kalkıp ona kahvaltı hazırladım. Hiç mi denk gelmedin?'' ''Bilmem, biz uyandığımızda babam hiç evde olmazdı ki. Bir tek pazar günleri evde olurdu. O zaman da hep o sana yardım ederdi. Bizimki bana hiç yardım etmedi ki.'' ''Kızım yanlış anlama ama haftanın 6 günü ben ona kahvaltı hazırlar, ceketini sırtına giydirir, sokaktan ayrılıncaya kadar canlardan takip ederdim. O da her fırsatta bana yardım ederdi. Sen bir gün olsun eşine kahvaltı hazırlamadın mı?
Ne yani? Ben mi suçlu oldum şimdi?
Yok kızım, ben sana öyle demek istemedim.
Yemiyorum işte. Şurada iki lokma bir şey yiyecektim, onu da...
Olcay Bey, belki de ilk defa çok kararlı bir ses tonuyla...
Kızım otur sofraya ve yemeğini bitir. Annen sana kötü bir şey söylemedi, dedi.
Kızı çok şaşırmıştı. Çünkü babasından hiç görmediği bir davranıştı bu. Babasına döndü.
Bana destek olacağın yerde kızıyorsun öyle mi baba?
Asla öyle değil. İçinde bulunduğun durumdan dolayı henüz bir şey söylemedim. Ama acın sana annene saygısızlık etme hakkını vermez.
Umurunuzda bile değilim. Biliyorum, yemiyorum işte.
Kızları odasına çekildi ve kapıyı kilitledi. Eşi, biz ne dedik şimdi dedi.
Dur bakalım, bırakalım kendi haline. Ne yaptığının farkında değil.
Bir kapı zili hiç acı acı çalar mı? Çalmıştı işte. Gecenin yarısıydı. Olcay Bey apar topar kapıya geldi.
Kim o?
Benim baba.
Oğlum hoş geldin.
Maalesef baba pek hoş gelemedim. Gel bakalım buyur içeri geçelim. Olcay Bey, kalbi bir kötü haberi daha kaldırabilir miydi bilemedi.
Buyur evladım, hele bir soluklan.
Zilin sesini duyan eşi ve kızı da kalkmıştı. Salonda toplandılar. Kimseden çıt çıkmıyordu. Bir süre öylece beklediler. Evin hanımı sessizliği bozmak için ilk girişimde bulunandı.
Ben bir kahve yapayım.
Yap yap hanım, iyi olur. Olcay Bey çok tedirgindi.
Oğlum, ne olduğunu anlatmak ister misin?
Açıkçası hiç konuşmak istemiyorum. Ama vakitlice bilmenizde fayda olur. İşten gelirken eşime bir sürpriz yapmak istedim. Kendisine bir hediye aldım. Eve girerken de usulca girdim. Telefonla konuşuyordu ve beni fark etmedi. Bir müddet dinledim. Mevzunun üzerine gidince de bir başkasıyla görüştüğünü öğrendim. O da kıvırmadı. Benim kendisiyle yeterince ilgilenmediğinden dem vurarak başladı anlatmaya. Neymiş efendim? Ben hep arkadaşımla takılıyormuşum da falan filan. Aslında çok şey yapacaktım ama sonuç değişmeyecekti. Hazırlanmasını söyledim ve babasının evine bıraktım. Yalnız kalsam kafayı yerdim. Ben de kendimi sizin yanınıza attım. Galiba en iyisi bu. Olcay Bey ve eşinin gözleri kan çanağına dönmüştü. Birbirlerine acı acı baktılar. Olcay Bey,
elbette en iyisini yapmışsın oğlum. Peki ailesine bir şey söyledin mi?
Hayır.
Benim konuşmamı ister misin?
Sen daha iyi bilirsin baba. Bence de senin araman iyi olur. Ben şimdi sinirlenir kötü şeyler söylerim.
Tamam oğlum.
Olcay Bey artık sükunetinin sınırlarını zorluyordu. Son bir hamleyle Dünür'ünü aradı ve olanları anlattı. Karşı tarafta durumun aslında biraz farklı olduğunu, kızlarının kendince bir ders vermek istediğini ve özel görüşmek istediklerini söylediler. Oğlunu ve kızını odalarına aldı. Çocukluklarındaki gibi birer öpücük kondurdu yanaklarına. İlk defa bir Buse bu kadar ağır gelmişti yüreğine. Eşiyle birlikte yine sabahın ilk ışıklarını beklediler. Ezan okunmaya başlayınca hanımına,
''Ben namaza gideceğim.
Sen de güzel bir kahvaltı hazırla. Mümkün olduğunca metin olmamız lazım. Tek dayanağımız Yüce Allah. Elbet sabrını da verir.'' dedi. Kaçarcasına çıktı evden. Abdest dahi alamamıştı. Caminin şadırvanına vardı ve sakin sakin bir abdest aldı. Abdest suyunun değdiği her asası sükun buluyor ve vücudu rahatlıyordu. Sanki imdadına yetişmişti. Çoraplarını giyerken çocukluk arkadaşı rast geldi.
Hayırdır Olcay? Seni bu vakitte burada pek görmezdik. Ya işte ya evde olurdun. Emekli mi oldun yoksa?
Henüz olmadım. İzinliyim.
İznin olacak, sen evde duracaksın.
Bu sefer öyle değil.
arkadaşı Mücahit Bey bir tersik olduğunu fark etti. ''Bana bak, sen iyi misin?'' ''Sorma Mücahit, şu iki gün ömrümden ömür yedi.'' Olcay Bey adeta, ''Biri sorsa da içimi döksem'' dercesine bir pozisyondaydı. Kadim bir dostunun denk gelmesi çok iyi oldu. ''Anlatsana o zaman be mübarek, bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın?'' Olcay Bey olanları anlattı. Onları nasıl yetiştirdiğini çok iyi bilen Mücahit Bey, ''Sen hakikaten çok içten yetiştirdin onları. Ama senin de hayatında olmayan çok büyük bir eksiklik onların hayatında misliyle boşluk buldu. Dost acı söyler kardeşim. İstersen kusura bak. Sen hiç çocuklarınla iki rekat namaz kıldın mı?'' ''Hayır.'' ''Çocukların seni hiç iki satır Kur'an-ı Kerim okurken gördü mü?'' ''Hayır.'' ''Hani sen sosyal bir babaydın, zamanında az dil dökmedim sana.'' ''Yanlış anlama, içimin yağını eritmiyorum. Benim de içim yandı. Evlatlarını evladımdan ayrı tutmam. Ama sosyal faaliyet diye ailecek dizi filmi izliyordunuz. Çocukların ne yapsın? Ne gördülerse orada gördüler. Gönül damarları o pislik dünyanın ayarlarıyla beslendi ve hep sen çocuklarım için daha iyisini yapamadım diye yedin bitirdin kendini. Onlara kanaat etmeyi öğretmek hiç aklına gelmedi. Şimdi onlar ne yapsın? Ne gördülerse onu yaptılar. Sen ve eşin onlar için hakikaten çok fedakardınız. Her şeyi siz yaptınız. Onlara hiçbir yapılacak iş bırakmadınız. Onlar da her işin birileri tarafından yapılmasına alıştı. Hiçbir sorumluluk vermedin çocuklarına. Niye? Kıyamadın. Ama şimdi kim kıydı? Haklısın abi. Hep derdini de anlamazdım. Şimdi geliyor o zamanlar gözümün önüne. Ne bileyim, insan kaptırıyor kendini. Efsunlu geliyordu. Çocuklarım beni seviyor diye. Ya oğluna bir fatura ödetmedin, iki çöp döktürmedin, kızın iki gömlek dahi ütülemedi, ev işi nedir bilmedi. Gariplerimin ayakları hiç yere değmedi ki, hep senin omuzlarında yaşadılar. İşte şimdi bir şeyler yapman gerekiyor. Abi yardım et, içim kan ağlıyor. Çocuklarım evde ve benim eve zerre gidesim yok. Gel önce namazımızı kılalım. Farza duracaklar neredeyse, vakit geldi. Namazdan sonra caminin bahçesine bir banka oturdular. Mücahit Bey sazı eline aldı. ''Şimdi azizim, öncelikle müsterih ol. Her şeyin bir çıkar yolu vardır. Detaylı bir anlat bakalım.'' Olcay Bey bildiği her şeyi tüm tafsilatıyla anlattı. ''Bak kardeşim, şimdi çocuklarını karşına al. Bugüne kadar yapamadığını yap ve ayaklarını yere bastır. Elhamdülillah, ülkemiz dinimizi yaşamaya çok müsait. Dinimiz hayatın her bir karesine çözümler üretmiş. Biz layıkıyla sarılırsak bu ayarlara, Allah'ın izniyle iki dünyada da huzur hiç uzak değil. Gerekirse dünürlerinle görüşmeye beraber gideriz. Bir de onları dinleyelim bakalım. Belki de tablo sandığın kadar kötü değildir. Çocuklar ister istemez eksik fazla söylemiş olabilirler. Şimdi hiç durmadığın kadar sağlam durman lazım. Çünkü çocuklarının sana asıl ihtiyacı olduğu an şu an. Olur mu dersin? Neden olmasın? Hele gidip dünürlerinle bir görüşelim. Niyet halisi olunca Allah yardım eder. Senin çocukların güzel çocuklar. Bak göreceksin. Sandığından kolay atlatacaksın bu süreci. Hadi Allah yardımcımız olsun. İnşallah abi. Allah razı olsun. Şu kadarcık da olsun ferahlattın ya. Bu namazın bereketi. Sen ve çocukların bu ipe bir sarılın, tadına vardıktan sonra bırakamayacaksınız zaten. Hadi selametle. Allah senden razı olsun abi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Daha bir şey yapmadık. İşler tatlıya bağlansın, görüşürüz. Değerli dinleyiciler, Yüz Akın'ın son sayısından Fatih Arcan imzalı Yürek Yangını başlıklı güzel bir hikayeyi, ibretlik bir hikayeyi paylaştık sizinle. Yüz Akı dergisinden bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza değerli dinleyiciler. Bu kez hayat yolculuğunda unutamadığım kareler başlıklı Mehmet Mencet'e ait bir yazıyı aktarıyoruz. İnsan yaşadığı sürece iyi veya kötü kendisini tesiri altına alan, hayrete bırakan olayları ibret alacağı veya düstur edineceği güzellikleri yaşar. Ben de acizane 41 yıllık meslek hayatımdaki enteresan hadiseleri yurdum insanının gerçeklerini sizlerle paylaşmak istedim. Yaş kemalini bulunca insan geriye dönüp baktığında artıları ve eksileri gözden geçirebiliyor. Acaba bir arpa boyu yol alabildik mi diye. Öğrencilik, askerlik, evlilik derken bir makam sahibi oluyorsunuz. Eliniz para görüyor, hiç tanımadığınız insanlar, küçük bir kasaba ve siz hakim, savcı, kaymakam vesaire filan bey oluyorsunuz. Çarşıda, caddede giderken ayağa kalkanlar, selam verenler oluyor. Genç ve tecrübesizsiniz. Hakimlik imtihanını kazandıktan sonra kura çekimi için Ankara'ya gittik. 45 kişilik bir grup. Malum, ismi okunan herkes cam kaseden gideceği yeri çekiyor. Genelde Doğu ve Güneydoğu il ve ilçeleri, adı duyulmamış küçük ilçeler. Ben ve eşim birlikte gittik. Listede en son sıradaydık. Biz gitmesek bile en son kalan yer bizim kısmetimiz olacaktı. O heyecanı yaşamak için gittik. Herkes tek tek çekti, sıra bize geldi. Urfa, Hilvan. Hiç duymadığımız bir yer, acaba Silvan mı dedik? Hayır, Hilvan. Hani derler ya, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer mi? Biz oralarda ne yaparız? Ankara neresi, Hilvan neresi? O yıllarda ulaşım bu kadar kolay değildi. Yolculuk bir günümüzü alıyordu. Acaba vazgeçip başka bir iş mi yapsam diye tereddüt ettim. Eşim dedi ki, bak bu 45 kişilik kurada herkesin elinden kurtuldu, bize nasipmiş. Gider bakarız. Beğenmezsen o zaman vazgeçersin. Denemekte fayda vardı. Telgraf çektim, bana bir ev ayarlanması için hemen bir cevap geldi. Evinizi getirmeyin, burada kiralık ev yok. Özel idarenin birkaç lojmanı var. O da dolu. Siz yalnız gelin. Mecburen yalnız gittim. Resmi bir dairenin bir odasında idare etmeye çalıştım. Hazır yiyip içmek imkansız. Uzunca bir cadde üzerine sıralanmış evler, 8-10 tane lojman, lokanta yok, manav yok, kasap yok. Bütün ihtiyaçlar Urfa'dan karşılanıyor. Önümüz kış. Hilvan, Urfa-Diyarbakır arasında tek avantajlı tarafı yol üzerinde olmasıydı. Her zaman Urfa-Diyarbakır'a gitme imkanı vardı. Nerede olursak olalım, güzel ahlakla ve edeple mücehhez insanlarımız var. Daha sonra oranın yerlilerinden asil bir aile, Mehmet Yetkin amcalar, bizim ev bulamadığımızı duyunca bir teklifte bulundu. Oğlu askerde, gelini de baba evinde. Gelinden izin alalım, eşyalarını bir odaya doldursun. Madem ki bizim memleketimize hizmet için gelmişsiniz, biz de size yardımcı olmak durumundayız, dedi. Lojman boşalıncaya kadar oturun diye bize geçici olarak verdi. İki oda, mutfağı ve banyosu yok, tuvalet bahçede ortak kullanılıyor. Onlar için evini kiraya vermek ne demekti bir düşünün. Bir gün sormuşlar, sen hakimden kira mı alacaksın? İhtiyacın mı var ki iki odanı kiraya verdin? Evet, kira alacağım. Bir hakim bedava oturmaz diye herkesi susturacak bir cevap vermiş. Oysa ne kira derdinde ne de ihtiyacı var. Onurumuzu korumak adına. Sakın ola ki bizim evde oturuyor diye adliyeye gidip rahatsız etmeyesiniz şeklinde tembih etmiş. Hani eskiden bilge kişiler olur, her haliyle insanlara örnek olurlardı ya, Mehmet amca onlardandı. Belki okuma yazması bile yoktu ama çok saygın bir kişiliği vardı. 11 oğlu, 2 kızı, torunları çok kalabalık ama büyüklerine son derece saygılılardı. Oğullarına, akrabalarına haber göndermiş. Bundan sonra benim evime sık gelmeyin. Aynı avluda bir hakim oturuyor. Aynı bahçeyi paylaşıyoruz. Rahatsız olmasın. Hiçbiriniz de iş konusunda bana gelmeyin. Mekanı cennet olsun. Ailemi alıp getirdim, eşyalar indirildi, ev yetersiz, ilk gurbet, hanımın morali bozuk, kucağında bir küçük çocuk. dil değişik, adet töre değişik. Ağlamakta otururken ev sahibi hanım geldi. ''Kızım, yalnız senin mi anan var? Biz de anayız. Bundan sonra anan benim. Ne ihtiyacın varsa bana söyle.'' diye çocuğu kucağından aldı. Yemekler getirdi. Bizi 3 gün kendi evinde yatırdı. Yerleşinceye kadar çocuğa baktı. ''Bunlar hangi üniversiteden mezun?'' Bütün sıkıntılarımızı hafifletti. Allah onlardan razı ve hoşnut olsun. 2-3 ay kadar oturabildik. Gençecik bir arkadaşımız kalp krizinden vefat etti. Dolayısıyla lojman boşaldı ve taşındık. Su günde 1 saat kadar akar. Herkes kabını doldurur elektrik jeneratörden. Sabah birkaç saat, akşam da 12'de kesilirdi. İhtiyacımız kadar aldıktan sonra komşulara verirdik. Bir gün yaşlı bir hanım, dil de bilmiyor, gel sana su verelim dedik, çok mutlu oldu. Ta çarşıya gidip sıra bekliyorum, musluğu bile yok, bir boruya çivi çakmışlar, işi bitince çiviyi takıyorlar dedi. O hanıma bahçe temizliği için para verelim dedik. Para istemem, ben gözümle temizlerim buraları, siz bana su veriyorsunuz dedi. Böyle de gözü gönlü tok insanlardı. Çarşıda bir meczup vardı. Ne zaman beni görse arkamdan ''Ahkemel Hakimin'' diye bağırırdı. Allah Allah, beni her gördüğünde neden böyle bağırıyor, ne demek acaba diye merak ettim. Sonra öğrendim. Anladım ki bana hakimler hakimi var, sakın nefsin seni şaşırtmasın der gibiydi. Birkaç Türkçe kelime biliyordu. Bir de ''Zerre kaybolmaz'' derdi. Bu iki kelime beni öylesine etkiledi ki evet, zerre kaybolmaz. Her yaptığının bir hesabı var. Ona göre davran. Hadis-i kutsi olarak rivayet edilir. Benim gök kubbemin altında öyle veli kullarım vardır ki onları benden başkası bilemez. Veli kul olmanın da mektebi yok. Mevlam kimi dilerse ona mertebeler verir. Hilvan'da Şeyh İs diye bir zat vardı. Kendi halinde herkese duacı, halkın sevip saydığı bir kişiydi. Allah rahmet eylesin. Hani şehrin ileri gelenleri, kamu görevlileri bir araya gelir, yer içer, kendilerince eğlenirler ya, işte birisi o mecliste sarhoş olup, aman canım bu zamanda da şey mi olurmuş, şöyle böyle diye hakaretler etmiş. Bir gece yarısı kapı çalınmış ve adam kapıyı açar açmaz, Şeyh İs bunun suratına öyle bir tokat vurmuş ki nereden geldiğini bilememiş. İki arkadaşın arsaları var. Kadastro gelince diğer arkadaş arsanın hepsini kendi üzerine yaptırmış. Haram yiyen harami olur demiş büyükler. Oğlu bir adam öldürmüş ve hapse girmiş. Her yerde cezaevi yoktu eskiden. Olsa bile geçici olarak iki odalı, çatısı bile olmayan dam bir ev gibi. Bu genci odaya koyuyorlar, yanına hiç kimseyi istemiyor. Kimse de korkudan yanında kalmak istemiyor. Diğer odada 30 kişi var, sığmıyorlar. Savcı Bey de o sırada orada değil. Mecburen yanına ben girdim. Yanımda da jandarma var. Selamun aleyküm diye söze başladım. Bak sen iyi bir insansın, Müslümansın. Diğer arkadaşların öbür odaya sığmıyor. Sen tek başına bir odadasın. Oluyor mu böyle dedim. Doğru söylüyorsun, haklısın da bu ip ve kelepçe de neyin nesi deyince arkama baktım. Jandarma ne olur ne olmaz, belki zarar verir düşüncesiyle almış. Seni bana başka türlü tanıttılar, benim haberim yok. Ben seni biliyorum dedim. Sakinleşti. Birkaç gün sonra Elazığ Akıl Hastanesi'ne göndermişler. Orada bir fırsatını bulup kaçıp gelmiş. Eşini ve çocuklarını öldürmüş. Neye yaradı haksız mal mülk? Bir aşiret uydurma tapularla birçok arazi elde etmiş. O sıralarda toprak reformu başladı. Önce tapuyla arazi belirlenecek, ardından toprak sahiplerine verilecekti. Güçlü olan kişiler kimsesiz buldukları insanları Adana'ya veya başka yerlere göçe zorluyorlar, arazilerine de el koyuyorlar. Bir gün keşfe gittik. Hak sahibi olan kişiler uzaktan bakıyor, keşif mahalline bile gelmeye cesaret edemiyorlardı. Diğer aşiret mensupları Urfa'dan avukatlar getirmiş, hepsi de son model silahlı 25-30 kişi de ekip halinde uzakta bekliyor. Her an olaya müdahale edebilecek bir pozisyondalar. Köy halkı ürkek, korkak gözlerle sadece seyrediyor. Şöyle veya böyle diyemiyorlardı. İlk gittiğimiz keşifte biraz da Kürtçe öğrendiğimizden tapuların sahte olduğunu anlamıştık. Aşiretin adamları önümüzden gelip geçiyorlar, adeta gözdağı verir gibi bir şey arıyorlardı. Bunlar kim, ne istiyorlar diye mübaşire sordum. Efendim onlar keşfi izlemeye gelmişler dedi. Aslında planlı, programlı, hazırlıklı gelmişler. O zaman uzaktan seyretsinler, buradan çıksınlar dedim. Zaten bahane arıyorlar ya, gelsin kendi çıkarsın dediler. Ben de zabıt tutmak istedim. Mübaşir Emin Bey, kulakları çınlasın, her bayram arar, hala telefonla görüşürüz, araya girip yapmayın etmeyin ayıp oluyor diyerek engel olmaya çalıştı. Çünkü mübaşirin de hatırı sayılı kişilerden akrabaları var. Onunla da kötü olmak istemiyorlar. Bizim seninle bir işimiz yok, biz hakime kızıyoruz diyorlar. Geldiler daktiloyu yere atıp zaptı yırttılar bana da. Sen bizden niye korkmuyorsun? Para teklif ediyoruz almıyorsun. Ölümle tehdit ediyoruz korkmuyorsun. Biz seni ne yapalım diye bağırdılar. Ben de ben Allah'tan başka kimseden korkmam dedim. Haşa, senin Allah'ına da sana da diye sövdüler, hakaretler ettiler. Bu durumda keşif yapma imkanı olmadığından geri dönüp savcıyı ve jandarmayı alarak tekrar gittik. Jandarmanın tüfeği onlarınkinin yanında oyuncak kalır. Fen memuru ve davacı gelmek istemedi. Davacı, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Devletin hakimine bunu yaparlarsa yarın tapuyu alsam bile ne olacak? Ekip diktirmez, yaklaştırmazlar bile. Senin de gençliğine yazık olur hakim bey. Ben vazgeçiyorum dedi. Hayır, ölsem de ben bu işi yarım bırakmam. Bu mazlumun ve devletin işi dedim. Tekrar gittiğimizde kimsecikler yoktu. Keşfi yapıp geldik. Bizim de artık orada kalma süremiz dolmuştu. Tayinimiz çıktı. İlçenin ileri gelenleri, efendim gelip sizden özür dilesinler. Biz sizi seviyoruz dediler. Hayır, ben Allah'a küfredenleri asla affetmem dedim. Zaten bizden sonra oraları iyice karıştı. Bir gün haberlerde duyduk ki bunlar müsademeye girmişler. O küfredenler öldürülmüş, cesetlerini bile bulamadılar. Bazen de güzel hatıralar var. Bir gün odamdayım. Elinde heybesiyle yaşlı bir adam geldi. Ne istediğini sordum. Efendim Allah sizden razı olsun, beni hacca gönderdiniz dedi. Nasıl yani deyince, yıllardır bitmeyen davamı bitirdiniz. Satıp hacca gittim. Size de hediye getirdim dedi. Hakim hediye almaz. Hurma ve zemzem kafi dedim. Hediyeleri kalemdekilere verdim. Ne zaman gelsem senin arkanda başının üzerinde nur yüzlü bir mübarek zat görüyorum derdi. Köyde iyiliksever biri olduğu için memurlar acıyıp verdik kaydı vermişler. Ben de bu kayıt senin mi? Bak bilir kişiye sormadım. Önce sana soruyorum dedim. Efendim ben size nasıl yalan söyleyeyim? Bu benim değil. Başının üzerindeki nur yüzlü zat şu anda bana bakıyor dedi. Urfa hayatımızda bir başlangıç mı yoksa bir dönüm noktası mıydı? Birkaç ay çalıştıktan sonra geçici olarak Urfa'ya verdiler. Her gün gidip geliyordum. Urfa deyince içim bir garip olur. Tarifi imkansız bir haz duyarım. İşte o güzel insan, Esat Parmaksız abi bizim hayatımızın adeta rehberi oldu. Onu tanımak sanki İslam'ı tanımak. Güzel bir Müslüman nasıl olur? Onu haliyle, kaliyle yaşamak. Aile hayatıyla, alışverişte mütevazı duruşuyla, infakıyla bize yeni ufuklar açmıştı. Zaman zaman eşim ve kızımı da alır gider, evlerinde kalırdık. Sohbetlerindeki feyiz ve muhabbet bizi mest ederdi. Urfa'da olan bir başka hadise de beni çok etkilemişti. Yetkili olarak 8 ay çalıştım. Ağır cezada müebbetle yargılanan bir genç var. en yakın arkadaşını öldürmüş. Ama bir türlü sebebini söylemiyor. Yeni evli. Duruşmaya eşi ve kayınpederi de gelmiş. Bütün yakınları da orada. Ağır ceza reisi Liceli ve Kürtçeyi iyi biliyor. Hani Necip Fazıl'ın reis beyi var ya, onun tipinde iyi bir reis. Sebebi ne acaba diye sordum. Reis bey, bunu bir türlü söyletemedik. En ağır cezaya razı oluyor ama tek kelime söylemiyor dedim. Reis bey, Urfalılar sizi sever. Bunu soruştursanız belki söylerler. Eşini ve kayınpederini dışarı çıkaralım dedim. Reis bey dışarıdan öğrenmeye çalışmış. 24 yıl hapis cezası verilecek oğlum. Bak gençsin, sebebini söylersen belki hafifletici sebeplerden 5 yıla kadar inebilir. Siz çok can arkadaşmışsınız. Neden öldürecek kadar nefret ettin diye ısrarlara rağmen genç hep susuyor. Cezama razıyım diyordu. Nihayet eşini ve kayınpederini dışarı çıkardılar. Reis bey etraftan duyduklarını o gence söyleyince teyit etmek zorunda kaldı. Arkadaşının ona, ben senin eşinle gezdim tozdum, benim artığımı aldın demesiyle gencin dünyası kararmış. Bu kelimeleri eşinin duyup incinmemesi için yıllarca hapis yatmayı göze alıyor. Bir hanımın iffetine saygı ancak bu kadar olur. Bir meslektaşımın babası faiz alır, verir, bu işte uğraşırmış. Bir gün vefat edince oğullarının en küçüğü, biraz deli dolu biri bütün köy halkını başına toplamış. Babasının herkesten haksız yere aldığı o birikimleri sıraya dizdiği insanlara üçer beşer verip hepsini dağıtıp bitirmiş. Kardeşleri yanına gelinceye kadar hepsini dağıtmış. Eninde sonunda hak yerini buluyor. Babası onun hesabıyla uğraşsın bakalım. Değerli dinleyiciler, Mehmet Mencet'e ait hayat yolculuğunda unutamadığım kareler başlıklı. İçinde farklı hikayelerin, yaşanmış olayların olduğu güzel bir yazıyı sizinle paylaştık. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin son sayısından, Şubat 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık değerli dinleyiciler. Ve böylelikle bugünkü programımızı da noktalıyoruz. Hoşça kalın.